step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group, no purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions 18+.
Geçmişten Gelen'in 4. sezon 5. bölümünden herkese merhabalar. Merhaba Serdar.
Merhaba Caner.
Nasılsın?
İyiyim, sen nasılsın?
İyiyim ben de. Kısa bir süre ara verdik. Bu pandemi dönemi sonrasında birden bir yeni normalde rahatlama olunca tabii evet. İşler de arttı. O yüzden bir kısa bir ara vermek durumunda kaldık biz de. Bugün de zaten salgınlar sezonumuzun son bölümünün içindeyiz. Bu bölümümüzde de 21. yüzyılda hem Türkiye'de hem dünyadaki salgın hastalıkları inceleyeceğiz. Pandemi süresince çok fazla hastalık konuşuldu, virüsler konuşuldu. Biz de sizi daha fazla sıkıp yorup daha karamsar bir hale getirmek istemedik. Genel olarak bilgiler vermeye çalıştık. Bugün de 21. yüzyıldakileri konuşacağız. Evet Serdar, her zamanki gibi girişi yaptım ben. Söz sende deyip köşeme geri çekiliyorum. Söz sende.
Teşekkür ediyorum Caner. Ben şöyle başlamak istedim. Yani önce bir konuşmanın planını bir kafamda tasarladım. Önce bir 20. yüzyılda Türkiye'deki hastalıklarla ilgili bilgiler sunacağım arkadaşlara. Daha sonra da dünyadaki hastalıklarla ilgili bilgiler sunmaya çalışacağım. Türkiye'de şöyle bir durum var. Tabii Cumhuriyet'in kurulduğu ilk dönemlerden bahsetmek istiyorum. Çünkü bence yani en önemli şey, yani Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda hani bu rejim değişikliğinin bize kattığı şey hastalıklarla mücadele diyebiliriz. Çünkü Sağlık Bakanlığı'nın o dönemde yani devlet politikası olarak bir tabii eğitim faaliyeti var. İşte mesela bir ekonomi politikası var yeni kurulan Cumhuriyet'in. Ama en önemlisi bence sağlık. Çünkü en başarılısı sağlık. Çünkü o zaman Anadolu'da olan bütün hastalıkları yani yenmeyi başarmışlar. Şöyle söyleyebiliriz yani önce frengi diye bir hastalık var. Mesela frengi Anadolu'nun kuzeyinde ve orta Anadolu'da yer alan bir hastalıkmış. Özellikle Kastamonu ve Bolu civarında çok yoğun bir şekilde görülen bir hastalıkmış. Mesela bir göz hastalığı var. O da İç Anadolu'da çok yoğun görülüyor. Bir de Akdeniz coğrafyasında çok yoğun görülüyor. Trom diye. İşte çeşitli mesela Anadolu'nun geneline yayılmış da bir de sıtma hastalığı var mesela. Cüzdan mesela Güneydoğu Anadolu'ya özgü bir hastalık olarak görülüyor. Ve Cumhuriyet dönemindeki sağlık politikaları bütün bu hastalıklarla mücadele etmeyi temel bir görev olarak belirlemiş ve bunlarla savaşmaya başlamış. Şöyle açıklarsam aslında bu mesela frengi örnek vereyim. Osmanlı Devleti de bu frenginin acısını çekmiş ve hemen bir önlem almaya çalışmış. Mesela Kastamonu örneğinde okuduğum makalelerde Kastamonu örneği çok yoğun bir şekilde geçiyor. Yani oradaki doktorlar hemen bir önlem alıp oradaki hani vakaları araştırmaya çalıştıkları anda Osmanlı'da hemen bir savaş çıkıyor. Mesela bu bir Balkan Savaşı. Balkan Savaşı çıkınca doktorların hepsi cepheye gitmek zorunda kalıyor. Askerleri tedavi etmek için. Yani o Kastamonu'da olan faaliyetler tamamen duruyor. Sonra doktorlar terhis oluyor. Tekrar Kastamonu'ya geliyorlar. Bu sefer daha geniş çaplı bir yani çalışma yürütüyorlar. Bu Bolu ve Kastamonu'yu kapsayan bir durum. İşte yanlış hatırlamıyorsam 23 tane hastane falan var ve sağlık görevlileri yani binlerce sağlık görevlisi çalışıyor. Ama ne oluyor? Birinci Dünya Savaşı başlıyor. Birinci Dünya Savaşı da başlayınca tekrar bu doktorlar cephelere dağılıyorlar. Ve ekstradan da şöyle bir durum var. Şimdi bu hani Kuzey Anadolu ve Orta Anadolu demiştim. Ve tabii bir seferberlik durumu var Birinci Dünya Savaşı olunca. Seferberlik olunca bu askerler, yani bu frengili olan erkekler daha doğrusu veya kadınlar. Erkekler askere alınıyor ve Anadolu'nun veya işte imparatorluğun çeşitli bölgelerine yayılıyor bu insanlar. Ve bu sefer Anadolu'nun geneline yayıldığı görülüyor frengi hastalığının. Mesela Isparta'ya yayılmış, işte Tokat'a yayılmış ve daha birçok yere yayılmış. Mesela Sivas'a yayılmış. İşte mesela 3. Ordu'nun içinde frengili askerler bulunuyor. Onları hemen cephe gerisinde bırakıyorlar. Karantinaya alıyorlar mesela. Onları insanlarla bulaştırmıyorlar. Mesela askerlik, yani seferberlik ilan edildikten sonra tabii bir de fuhuş olayı var. Fuhuş olayı olunca tabii bu lukrevi bir hastalık. Hani cinsel yolla geçtiği için fuhuş yoluyla geçiyor. Ve tabii askerlik dönemi olduğu için de fuhuşu engelleyemiyorlar. Bu nedenle de daha çok gibi yayılım gösteriyor. Mesela Isparta bölgesindeki yayılım buna bağlanıyor. Yani orada bir fuhuşun hakim olduğundan dolayı bir yayılma olduğu söyleniyor. Ve buna Cumhuriyet dönemine geldiğimizde artık tabii devlet biraz daha rahatlamış bir mantalite var. Hani savaş artık önümüzde gözükmüyor. Yani tamamen rahatlamış bir cumhuriyet. Ve hemen bir sağlık politikası başlıyor. Ve bu politikalara göre de şöyle, her ilde işte hani belirli merkezler kuruluyor, dispanserler kuruluyor. İşte mesela Sivas'ta Frengi ile Mücadele Dispanseri gibi kuruluşlar kuruluyor. Ve bununla mücadeleye başlıyorlar. Tabii o dönemde ilaçlar Türkiye'de üretilmiyor, frengi ilaçları. O Türkiye Cumhuriyeti gitmiş Almanya'dan almış o ilaçları, tedarik etmiş. Ve hastalara uygulamaya başlamış. Böylece frengiyi yenmeyi başarmış her ilde bu mücadele verdiği için. Tabii bu ilerleyen dönemlerde işte cüzdanı da yeniyor. İşte sıtmayla da mücadele etmeye devam ediyor. Mesela çiçek hastalığının ilacını Türkiye'de üretilebiliyormuş. 1925 yılında işte İstanbul'da ve Sivas'ta üretimi yapılıyormuş. Aslında böylece çiçek hastalığı da.
Bunlar çok büyük başarılar. Yani o zaman hani savaştan çıkan bir ülke
evet.
Kolay eşikler değil aslında.
Ama şeyi hatırlar mısın? Lale Devri'ni hatırlar mısın? Lale Devri'nde hani Osmanlı'nın yaptığı yenilikleri böyle sıralardık. İşte kağıt fabrikası kurmuş Yalova'da işte bilmem ne. Sonra çiçek aşısını bulmuş. Yani bulmuş dediğim bir yerden getirtmiştir belki de. Yani bulup bulmadığını bilmiyorum. Derdik. Uygulamış yani. Demek ki çiçeğe önlem o zamandan beri alınıyor. Yani çiçek o zamandan beri bir, yani Anadolu'da bir dert. Evet. Yani bu arada yani söylediğimiz şey, milletleri, hastalıklar tabii ki de milletlere şey değil. Hani yani Anadolu'da bu çileyi Ermeniler de çekiyor, Rumlar da çekiyor. Yani ne kadar çok Anadolu'da yaşayan işte millet varsa onlar da bu hastalıklardan çok çile çekiyorlar. Türkiye hakkında söylemek istediklerim bunlar. Şey yapabiliriz. Yani Cumhuriyet'in bu kadar, yani bu konuda başarılı olması mesela çok böyle hani göz ardı ediliyor. Hani çok sağlık, çok popüler bir alan gibi görülmüyor ya hani siyasette veya evet, tarihte. O yüzden mesela Cumhuriyet'in yaptığı sağlık reformları bence çok yerinde olmuş ve daha güçlü bir millet anlayışı oluşturmuş diyebiliriz. Mesela daha ilerleyen yıllarda Kuduz'la da mücadele böyle devam edecek ve Kuduz'u da Cumhuriyet yenecek. Yani 1980'lere kadar Kuduz bayağı bir hakim Türkiye kırsalında ve artık günümüzde Kuduz'a az rastlanan bir durum.
Burada belki şey daha önemli olabilir Serdar. Hani teba anlayışından vatandaşlık anlayışına bir zihniyet değişimi söz konusu Cumhuriyet'le birlikte. Belki o hani onun bir etkisi olmuş olabilir artık. Hani vatandaşlara daha çok sağlık, daha çok hizmet ulaştırmak aslında. Sağlık hizmetinden ziyade bu dönemler aynı zamanda işte demir yollarının bir şekilde yaygınlaştırılmaya çalışıldığı, işte herkes için eğitimin yaygınlaştırılmaya çalışıldığı dönemler, evet, olduğu için sağlık konusunda da yine bütün vatandaşlara ulaşmaya çalışmış genç.
Ya evet, aynen. Bence senin dediğin çok doğru. Çünkü mesela şimdi Osmanlı'yı düşündüğümüzde Osmanlı her alana hakim değil. Belli başlı merkezler var. O merkezlere odaklanıp orada mesela okullaşma faaliyeti dedim mesela. Orada okullaşmaya çalışıyor. Demir yolunu oraya götürüyor. Ama Anadolu, işte elimizde bir tek Anadolu kalınca tamamen Anadolu'ya bağlı kalmamız gerekiyor ve kalan bu toprağı da, bu halkı da korumak gerekiyor diye, evet, düşünüyordur büyük ihtimalle Cumhuriyet. Yani o zamanki liderler. Buna göre de gerekli önlemleri almışlar ve yani kurtulmuşuz yani bu hastalıklardan.
Başarılı
mesela frengiyle, evet, frengiyle mücadele gerçekten çok ilginç geldi bana. O yüzden frengiyi özel olarak anlatmak istedim. Çünkü dünyada yani artık çok şey kalmadı, frenginin gücü çok azaldı ama hala da vakalar görülüyor. Onu da söylemek istedim. Ha mesela ayrıca şunu da söyleyeyim. Mesela önceki bölümde kolerayı falan konuştuk. Hani tifoyu falan konuştuk. Yani Türkiye'nin tabii altyapı sistemleri gelişiyor. Artık böyle temiz bir ülke haline geliyoruz ister istemez. Dünya da daha temiz bir, hijyenik bir bölge haline geliyor. Ya bu nedenle kolera vakaları, işte tifo, tifüs vakaları, yani insanlar da temizlendikleri için artık daha sık duş alma imkanları oluyor. Yani bitlenmiyorlar, kirelenmiyorlar. Böylece artık daha az hastalıklara rastlıyoruz Anadolu'da diyebiliriz. Mesela yani kolera, tifüs, tifo gibi, dizanteri gibi hastalıklar dünyada hala görülüyor ve çok ciddi ölümlere neden oluyor. Yani bugün koronadan daha çok ölüme neden oluyor mesela her yıl. Ama adını duymuyoruz. Ama bu genelde işte hani yani temiz olmayan ortamlarda, mesela Afrika gibi kıtalarda daha yaygın. Yani o ölümler orada görülüyor daha çok. Ve buradan da mesela Afrika'ya bağlayalım.
Bağlayalım. Dünyaya
Bur
bağlayalım bu şekilde de.
yani burada evet, Afrika şimdi herhalde şey olabilir. Yani şöyle düşündüm ben, yani Afrika yani şöyle, şimdi çok bakir bir kıta. Yani tamam, bunlar yüzyıllarca sömürmüş Avrupalılar bu kıtayı, ama hala bilinmeyen virüsler var demek ki. Mesela bu virüslerden biri AIDS, işte HIV virüsü adı veriliyor. İşte onun da tam Türkçesi, mesela HIV'in Türkçesi şöyleymiş. İşte insani bağışıklık yetmezlik virüsü diye geçiyormuş. AIDS'in de şeyi edinilmiş bağışıklık yetmezlik sendromu diye geçiyormuş. Ve 1960'lı yıllarda başlıyor bu olay. Ve birçok çeşitli hikayesi var. İşte hangi ülkede, işte mesela insanlar Afrika'da, mesela Kamerun'da gitmişler, maymun kesmişler. İşte onun kanından işte insana geçmiş diyorlar. Veya Gana'da kesmiş. Yani o ülke sürekli değişiyor. Nerede olduğu tespit edilemiyor. Ama Batı Afrika'da tespit ediliyor. Hani orada başladığı söyleniyor. Mesela bir hikaye göre işte Gana'da aynı bu maymun olayı meydana geliyor. Orada mesela bütün aile AIDS kapmış. Ama yayılımı olmamış.
Aa, kapalı tabii aile, çünkü temasla geçen hastalıklar, AIDS özellikle çok daha böyle hani temas geçiş yolları
Evet, bak
çok daha zor olduğu için,
şimdi temas dedin de, şimdi öyle bir temasla geçmiyormuş mesela
evet
AIDS'in geçişleri.
değil mi,
Mesela
öyle bir şey yanlış
yanak
anlaşılma var
yanaya,
galiba.
evet yanak yanaya öpüştüğümüzde mesela AIDS geçmiyor. Tokalaştığımızda geçmiyor. Sarıldığımızda geçmiyor. Tamamen bir kan yolu olması lazım. Veya işte tükürüğümüzle geçme ihtimali var. Veya tabii ki de cinsel yolla oluyor.
Evet.
Ve AIDS'i mesela böyle bir tarihçesine gelirsek, işte 60'lı yıllardan 70'li yıllara gidiyor.
Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus.
Terms and conditions apply. See website for details. 70'li yıllarda bu sefer Amerika'ya yayılmaya başlıyor. Avrupa ve Amerika böyle kıtalarında yayılmaya başlıyor. Bu sefer de bir durum ortaya çıkıyor. Amerika'daki bütün ağırlıklı olarak vakaların çoğu homoseksüel erkeklerde meydana geliyor, bütün vakalar. Ondan sonra bir protestolar başlıyor, yani eşcinsel karşıtı protestolar başlıyor. Hani bu hastalığın taşıyıcıları direkt bunlardır diye. Ama bir süre geçtikten sonra anlaşılıyor ki bu hastalığın şeyi, hani temel argümanı homoseksüeller değilmiş. Heteroseksüeller de böyle geçiyormuş. Mesela Türkiye'de bir örnek var. Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'nın araştırmalarına göre 1985 yılında AIDS rastlanıyor. 3 kişinin de AIDS vakası varmış 85 yılında. 2018 yılına geldiğimizde işte yani 21 bin AIDS vakası var Türkiye'de. Bu skalaya baktığımızda %34'ü heteroseksüel cinsel ilişkiye geçen erkekler, ya erkekler dediğim kadın erkek oluyor. Homoseksüel ilişkide de %14 rastlanıyor. Ama tabii bu şeye, dilime baktığınızda %48 mesela bilinmiyor. Orada mesela bir şeyler olabilir. Yani ağırlıklı olarak cinsel ilişki söz konusu.
Evet.
Bir de ayrıca bu vakaların ya işte hangi, kimlerde görülür dersek, işte göçmenlerde görülüyor. Hayat kadınları taşıyıcı olabiliyor. Hani bu işi yaptıklarından dolayı. Bir de uyuşturucu bağımlıları oluyor. Çünkü onlar kan yoluyla uyuşturucu alıyorlar damardan. Ve bu nedenle de hastalığı kapmış olabiliyorlar. Bir de şöyle bir kapma yolu daha var. Hastane ortamında kapma yolu var. Mesela sağlık görevlileri bunu daha çok kapıyor. işte şırıngadan dolayı hani ellerine iğne batıyor ve oradan virüs geçiyor. Bu sefer onlar da AIDS oluyor. Ve bir yol daha var, anneden bebeğe geçme. Anne eğer HIV virüsü varsa bebeğe de geçiyor. Ama bunun ilacını bulmuşlar. Onu engellemeyi başarmışlar diye okudum.
Ve AIDS sahibi olabildiğine dair zaten artık çok fazla şey var yani. Hani annenin babanın ya da çiftlerden birinin şey olması durumunda bile çocuk sahibi olabiliyor diye biliyorum ben.
Çocuk sahibi olabiliyor ama düşünsene şimdi hani mesela erkekte HIV virüsü var, kadında HIV virüsü yok. Hı-hı. Ve bir ilişki olduğunda kadında HIV virüsü olacak.
Evet.
Bu sefer yani şey pamuk ipliği gibi bir hayat yani. Evet, çünkü bunun öyle. Bir tabii kurtulma yolu bir yok. Ve mesela olan çocuk HIV virüsü olmadığını düşünsek bile annesi veya babası ölebilir birkaç yıl sonra. Hani
aynen çünkü öyle. Çok ya da çok kolay bulaşabilir yani.
Evet, çünkü hastalık şöyle çalışıyor. Yani bütün o bizim koruma mekanizmamız yani ak yuvarlarımız işlevsiz hale geliyor. Ve dışarıya savunmasız hale geliyoruz. İşte en ufak bir hastalıkta çok ağır bir şekilde ölebiliyoruz yani. Bu yüzden mesela AIDS böyle öldürüyor. Yani kendisi öldürmüyor da diğer hastalıkları işte nasıl diyeyim kalenin kapısını açık bırakıyor diyebiliriz. Yani bir
şey gibi
tarih
aslında
formuyla.
Hani korona için de hep böyle bahsediliyor yani. Korona öldürücü değil ama işte akciğer enfeksiyonlarına neden oluyor. İşte nefes almanızı güçleştiriyor. Genellikle hani işte ya da kronik hastalığınız varsa, tansiyon hastalığınız varsa mesela onun üzerinden bağışıklık sistemi düştüğü için. Zaten benim anladığım kadarıyla Serdar hani bu sezon bahsettiğimiz çoğu hastalıkta bunu vurguladık biz. Hani bildiğimiz için değil ama yaptığımız okumalarda hep bağışık ya birçok virüsün vücuda girdikten sonraki etkisi kişinin bağışıklık sistemiyle doğru orantılı. Çok güçlü bir bağışıklık sistemi varsa bugün işte koronada bile ortaya çıkıyor mesela. İçi herhangi bir semptom göstermeden hastalığı atlatanlar var. Ama işte bağışıklık sistemi zayıf, kronik hastalıkları olan, işte alkol, sigara kullanımı yüksek dozda olan insanlar için senin için öldürücü olmayan bir şey başkası için son derece öldürücü olabiliyor.
Evet.
Yani bu noktada aslında şunun da vurgusunu yapmak lazım insanlar için. Sağlıklı yaşam her zaman önemli. Dönemsel olarak dikkat ediyoruz belki bazı şeylere işte yememize, içmemize, sporumuza ama o iş öyle değil aslında. Uzun süreli, sürdürülebilir bir şekilde sağlıklı yaşamamız gerekiyor ki bağışıklık sistemimiz güçlü olsun.
Yani yeşil aycı olmaya devam edelim.
Aynen diyorum. Böyle kamu spotu gibi girdik araya.
yani dediklerinin hepsine katılıyorum yani ekstra bir şey bile söyleyemem. Ama mesela dünya bunun üzerinde çok çalışsa bile Amerika'da 9 milyon kişi ölmüş AIDS'ten. Düşünebiliyor musun? Yani AIDS kaynaklı. Yani
evet.
AIDS'i ben şöyle düşündüm hani okumaları yaparken Truva atı olarak düşünüyorum. Vücuda giriyor. Kalenin kapılarını açıyor.
Evet.
Artık yani grip mi giriyor veya başka bir hastalık mı giriyor o önemli değil. Öldüren Truva atı oluyor işte AIDS oluyor.
Bu arada 1960'larda Amerika'ya ulaştığını düşündüğümüz vakit işte 60 sene olmuş. 9 milyon kişiden bahsediyorsun sen. Yıllık ölüm rakamları da öyle az buz rakamlar değil aslında.
Yani evet evet şey yani bu toplam ölüm sayısını söylüyorum bu arada. Hani 96 yılındaki ölüm sayıları bu. Şey yani o 70'lerden 96 yılına kadar.
Çok daha 9 kısa milyon. Bir sürede aslında. Evet çok yüksek rakamlar yani.
Zaten bu ciddi ölüm rakamlarına ulaşınca Dünya Sağlık Örgütü zaten 4. büyük sağlık sorunu olarak isimlendiriyor bunu 1999 yılında. Ve hatta küresel fon ayrılıyor Birleşmiş Milletler tarafından da AIDS için. Mesela bu şey tüberküloz ve sıtma için varmış bu küresel fon. Bir de bunun için AIDS de geliyor. AIDS'e de para aktarımı yapılıyor bütün devletler. Ağırlıklı olarak tabii ki de Amerika'dır. Çünkü genelde bütün bu uluslararası örgütlerin parasını Amerika verir. Dinleyiciler ekstradan internetten bunlara bakabilir. Mesela Türkiye bunlara çok az para veriyor. Yani %1 falan veriyor galiba. Öyle biliyorum. İstersen sayılara gelelim. Mesela dünyada HIV virüsü olan insan sayısı 37 milyon şu an.
37 milyon.
Evet. Ve her yıl yani bunun işte 1 milyonu ölüyor.
Hı hı.
1 milyon 800 bini de yeni vaka olarak ekleniyor.
Yani
daha fazlalaşıyor yani ve kurtuluş yok. Yani ölüm yani en kolay kurtuluş. Ve zaten hastalığın çözümü olmadığı için de artık doktorlar da şunu geliştirmişler. Bu AIDS'li hastaları en uzun nasıl yaşatabiliriz? Ona
ki o arada
şey yapıyorlar
belki
yani.
Çözümünü, tedavisini buluruz diye.
Evet. Evet. Zaten işte Dünya Sağlık Örgütü de hani bir şey planlamış. 2030 yılına kadar, yani planına göre, AIDS planına göre, işte yani hastalığın ölümcüllük oranını düşürmeye çalışıyorlar. Bunun üzere bir çalışma yürütüyorlar. Ve inşallah başarılı olurlar.
İnşallah.
İşte
evet.
Türkiye'ye gelirsek mesela, Türkiye'de AIDS ne yapmış? İşte az önce verileri söylemiştim, işte hani cinsel ilişkilerle falan olan farkını. 85 yılında 3 kişide AIDS görülüyormuş. 2018'e geldiğimizde veriler 2018'e göreydi. Ondan 2018 söylüyorum. İşte 21.500 kişide AIDS varmış. Ve ilginç olan bunların %80'i erkek. %20'si kadın. Ve %15'i de yabancı uyruklu.
Ha.
Mesela
şey
bu şeylerin içinde.
Aslında, Serdar, bu tür mesela AIDS için, özellikle HIV virüs taşıyıcıları için belirtileri öyle çok net, kesin ve ani belirtiler değil. O yüzden insanların hani bunu mesela hep koronadan örnek veriyoruz ama işte koronaya yakalandığınız zaman 14 gün içerisinde mutlaka işte eğer çok hafif atlatmıyorsanız işte ateşiniz çıkıyor, halsiz oluyorsunuz, mutlaka bir belirtiyle sizi aslında uyarıyor. Ama HIV virüsünde, yani AIDS'de böyle bir durum bildiğim kadarıyla çok net bir şekilde söz konusu. Yani mesela işte belirtilerinden biri olarak ishal gösteriliyor. Şimdi düşündüğüm zaman mesela ya ishal olduğunuzda kaç insan ishal olduğunda hastaneye gider ki? Hani çok düşüktür bunun ihtimali. Ya da gitseniz bile kaç doktor hemen size işte kan testi yapalım der. Çünkü kan testi de ortaya çıkıyor. Yani o yüzden bunu anlayana kadar da bir süre bunu taşıyorsunuz ve bir noktada yaymaya da devam ediyorsunuz.
Yani çok, çok enteresan bir şey.
Olmaması,
bir de yani net belirtileri yok ya.
Evet.
Ben şu oldu aklıma geldi. Doktor House'u izliyordum bir gün. Orada bir tane siyahi bir Amerikan vatandaşı. İşte yanlış hatırlamıyorsam işte Amerikan seçimlerinde işte şey aday kendisi. Orada işte rahatsızlanıyor dizi gereği ve hastaneye kaldırılıyor. Adama işte kan testi yapıyorlar ve testinde HIV virüsü olduğu ortaya çıkıyor. Ve adama hemen şey muamelesi yapıyorlar. Homoseksüel muamelesi yapıyorlar.
Evet, önyargılı.
Ya mesela evet,
ben de
şey yani
bu arada.
Yani işte ben de ilk öyle düşünüyordum ta ki okuyana kadar.
Evet.
Okuyunca işte, öyle değilmiş mesela yani. İşte
mesela kontrol ediyorum bu arada Serdar. Belirtilerde mesela işte ağız ve deride tekrarlayan uçuk, vücutta yara, işte gece terlemeleri, kilo kaybı. Hani bunların hiçbiri için kolay kolay insanlar hastaneye gitmez. Bunların hepsi bir arada görülürse falan gidersin yani. O yüzden bu hastaneye gidene kadar ya da mesela rutin bir kontrol esnasında ortaya çıkana kadar bu hastalığı yaymaya devam ediyorsun.
Ya, ya da işte grip hani olup gripten de ölünebiliyor yani o esnada.
Tabii aynen öyle. Senin demin verdiğin rakamlar o yüzden anlaşılabilir yani. Tamam, 1 milyon kişi hayatını kaybediyor. 1 milyon 800 bin kişi yeniden bu teşhis koyuyor bu insanlara. Çünkü çok zor belirlenen bir hastalık. Bu da hastalığın belki de yani virüsün güçlü yanı diye değerlendirebiliriz.
Zaten bu hani az önce konuştuğumuz o homoseksüellik durumunda da şöyle bir durum var. Mesela işte hani insanlar artık işte hani sıyırmaya başladılar. Hani sadece homoseksüeller de yok diye. Ve insanlar bilinçlenmeye başlasın diye işte ünlü isimleri işte HIV virüsü testi yaptırmaya çalışıyorlardı. Mesela İşte Prens Harry ve Rihanna HIV virüsü testi yaptırıyorlar mesela. İşte insanlarla HIV virüsü, insanlarla tokalaşıyorlar. Çünkü insanlar bilmiyor nasıl bulaştığını. Ve o yüzden şey, herkes kaçıyor bir AIDS'li olan insanda. Bu yüzden mesela şey, Prenses Diana bile şey yapmış yani. Yanak yana öpüşmüş mesela HIV virüsü olan biriyle. İnsanlar şok olmuş. Çünkü Prenses Diana'nın hani dünyadaki şeyini biliyorsun. Hani popülaritesini. Ve onun böyle bir şey yaptığını görünce insanlar hayret ediyor ve demek ki bir sorun yoktur diyor. Çünkü İngiltere kraliçesi olacak belki ileride kadın ve o bile bunu yapıyorsa deyip insanlar güvenebiliyor.
Evet. Yani
diyebiliriz.
Bu gibi durumlarda yüksek perdedeki insanların da mücadeleye ön saflarda katılması toplum nezdinde daha etkili oluyor. Bu noktada yani, önemli bir örnek bu.
Evet, çünkü bu insanlar çok ciddi bir hastalıkla karşı karşıyalar. Ve yani her an ölebilirler. Ve bir de onları toplumdan dışlarsak zaten ölmelerini kolaylaştırmış olur. Yani işte bunun da yapılmamasını artık zaten modern dünya bunu şey yapıyor. Yani nasıl diyeyim, sosyal ilişkileri daha gelişmiş olduğu için modern dünyadaki insanları birlikte çözmeye çalışıyorlar. mesela yeni bir hastalığa da geçebilir de. Mesela benim geçelim. Aklıma şey geldi. Kırım Kongo kanamalı ateşi. Yani evet. İsim olarak mesela en ilginç hastalık olabilir.
It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void or prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Hey, guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void or prohibited
by law. See terms and conditions. 18 plus. 1944 yılında Kırım'ın Kırım'da ortaya çıkmış. Bu savaşta mı çıkmış diye mesela bir düşündüm. Savaş, yani o zaman 2. Dünya Savaşı var Kırım'da. Almanlar filan var. Yani orada hemen bir savaşa bağladım görüyorsun. Hani kafam yani hemen oraya
bakıyor. Mutlaka zaten. Ama gerçekten savaşlar da hani birçok bölümümüzde de bahsettik ama salgın hastalıkların yayılması...
Taşıyıcılığı için... oluyor işte.
Evet, yani çünkü insanların mobilize olduğu bir durum söz konusu olduğundan dolayı. Evet. Mutlaka salgın. Ya bugün düşünsene şimdi dünya çapında bir savaşın olduğunu. Yani insanlar evlerinden çıkmadığı halde İtalya'da işte bu aralar düştü tabii günlük 30'a 40'a falan hani ölü sayısı ama günde 700-800 insanın öldüğü zamanlar oldu. İnsanlar evlerindeyken bile şimdi savaş olduğu ortamda bu rakamlar işte 20'ye 30'a katlanıyor.
Evet, işte savaş yokken bu oldu. Sadece turizmle bu hale geldi İtalya mesela.
Evet, aynen öyle.
Ya Venedik'te haberleri görmüşsündür belki de. Venedik'te yaşayan insanlar çok mutlular hallerinden çünkü turist gelmiyor artık. 30 milyon turist geliyormuş yılda Venedik'e. Türkiye'ye 45 milyon ya da 50 milyon gibi geliyor galiba toplam. Yani çok dehşet verici bir rakam. Kanalları falan temizlemişler yani. Kanallar temizlenmiş. Yani Venedik çok güzel olmuş. Mesela gidelim İtalya'ya gidelim.
İnşallah. İnşallah bir gün.
Hemen şeye geçelim. Kırım Kongo'ya geçelim hemen.
Aynen. Çünkü şey... Euro'nun son çıktığı noktayı hatırlayınca bence de Kırım Kongo'ya geçelim
evet, evet.
Biz.
Evet. Bence Türkiye'de yani. Oturmaya devam edelim. Evde aynen, kalalım aynen. Lütfen. Yani işe gidenler tabii
belki
onlar.
Belki Kırım'a gidecek. Gidebiliriz diyeceğim ama orası da ilhak edildiği için oraya da gidemiyoruz artık.
Evet, Rusya'ya aldı. Gidebiliyoruz ya artık. Rusya'ya da gidebiliyoruz artık yani kolaylıkla. Evet. İşte Kırım'da 1944 yılında görüldü dedim. Şey, bu Kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığı keneden bulaşıyor. Keneyi de şu yüzden söyledim, hani savaşa bağladım. Çünkü erkekler yine bir sürü erkek bir arada. Bu kenelerde ne yapacak? Kan emecekler. Erkeklere bulaşıyorlar. Ve Kongo kısmı da şuradan geliyor. 1960'lı yıllarda da Kongo'da bu hastalık çıkıyor. Virüsleri eşleştiriyorlar. Virüsler denk geliyor. Ondan sonra bu Kırım ve Kongo yani paraleli mi oluyor? Meridyeni mi oluyor? İşte o eksende artık bu hastalık aktif olarak görülüyor. Bu hastalığın taşınması da şöyle oluyor. Göçmen kuşlar sayesinde oluyor. İşte güneye, kuzeye uçtuğu vakit kuşlar işte insanlara kenelerini dağıtıyorlar. O kenelerde insanları hasta ediyor. İşte mesela Türkiye'de bu vakalar işte son böyle 20 yılda yani 2000'lerden sonra çok ciddi artmaya başlamıştı.
Evet.
Ama tabii ki de hani çok ciddi bir ölüm rakamları yok. Ancak çok sıkıntılı bir hastalık. Yani tabii önlemi alınmazsa çok büyüyebilecek bir hastalık. Ve Türkiye'de de işte hani bu kene sayıları falan çok ciddi rakamlara ulaşabiliyor. Mesela İstanbul'da belki haberlerde görmüşsündür. Şimdi insanlar evden çıkmadığı için mesela yeşil alanları hep keneler basmış diye haberler dönmeye başladı. Hani belki de doğa kendine geri dönüyor. Keneler doğanın evet. Bir canlısı olduğu için. Mesela ilginç bir araştırma geldi bana. Ya bana direkt bana gelmedi, okudum. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu işte keneleri kısırlaştırmaya çalışıyor radyoaktif olarak. Kısırlaştıktan sonra kene birine bulaşacak ama üreyemeyecek. Böylece bütün kenelerden kurtulacağız diye bir araştırmaları var. Onun üzerine çalışıyorlar. Ve ayrıca Kırım Kongo kanamalı ateşine önlem olarak da Türkiye bir serum geliştirmiş. Onu okudum. Hatta dipnotuna gittim. Dipnotunda Zaman gazetesi var. Onu okudum. Korkmamıza gerek yok ya. Yani sonra başka yerlerden de teyit ettirdim. Japonya'da bir makalede yayınlanmış. Şey, bir dergide yayınlanmış bu makale. 26 kişi de denemişler bu serumu. 24'ü kurtulmuş. İkisi vefat etmiş. O yüzden şey, kullanılabiliyormuş yani. O yüzden mesela bu bana ilginç geldi.
Bu vücudumuza yapıştığı an bunu düzgün bir şekilde, dikkatli bir şekilde, özellikle bir sağlık hizmeti alarak vücuttan tahliye ettiğimizde bir öldürücülüğü bulunmuyor. Fark edersek tabii bunun vücudumuzda olduğunu. Evet. Türkiye'de gene yakın zamanda da bir vefat olmuştu. Genellikle insanların bunu bilinçsizce çekip çıkarmaları nedeniyle işte iğnesi vücutta kalıyor ve bu nedenle ölüme neden oluyor tarzında çok fazla haber düşüyor önümüze. Galiba çok fazla umursamıyor insanlar, ya küçücük böcektir deyip çekip atıveriyorlar.
Ya o Türklerin huyudur biraz ya.
Evet, aynen. Umursamamazlık bizim canımızı yakıyor. İşte koronada da biliyorsun maskeye ne gerek var falan. Bu batırların oyunu deyip birbirimize bulaştırıyoruz. Bunda da öyle evet. Oluyor demek ki umursamamak. Ya
bu arada bu senin verdiğin örnek tamamen karşıda duruyor benim mesela. Yani ben mesela beni küçükken bir kene ısırmıştı. Tuttum cımbızla çektim.
Al işte. Ben ne anlatıyorum.
Yani işte klasik bir Türk vatandaşıyım. Yani bunu herkes yapabilir yani.
Bu arada mesela şey falan öğretmişlerdi bunu. Ben hatırlıyorum Serdar, yani işte mesela
tabii.
İplikle şey, dikiş ipiyle evet. Böyle düğüm yapar gibi çıkarıp çektirirseniz herhangi bir sıkıntısı olmaz tarzında. İnsanlara evet. Öğrettiler bunu. Ama işte yine de demek ki bazı şeylerin ne kadar öğretilse de umursamamazlık, önlem almamazlık kötü sonuçlanabiliyor. Dikkat etmek lazım.
Mesela dinleyicileri bilgilendirelim. Hani keneler, böyle çok çeşitli keneler var. Mesela köpekleri olan insanlar belki görebilir. Hani gri keneler oluyor. Onlar evet. Mesela bu hastalığı bulaştırmıyor.
Evet, evet.
Siyah olan bir kene türü var. Onlar daha çok bu hastalığı bulaştırdığını biliyoruz. İşte resimlerine falan baktım. Oradan öğrendim. Ve bu arada işte hani şey, öldürücülük oranı düşük dedim ama öldürme oranı %30 öldürüyor. Yani yine koronadan fazla. %30.
%30 çok ciddi bir oran bu arada.
Ve çok ciddi bir, yani şimdi kene ısırıyor ve o kenenin içindeki pis kan insana geçiyor. Kendisi bizden temiz kanı alıyor. O hayatına devam ediyor. Ama biz tabii ki de çok feci yaralar ve ateş oluyor tabii insanda. İşte karaciğerde büyüme falan oluyormuş. Bunun sonucunda da çok ciddi bir ölüm oluyor. Yani ağrılı bir ölüm oluyor. Zaten o yüzden kanamalı ateşi falan geçiyor. Çünkü öbek öbek yaralar oluyormuş insanın üzerinde. Yani bir veba gibi düşünebilirsin. Hani o hıyarcıklar var ya vebada.
Evet, evet, evet.
O da aynı onun gibi düşünebilirsin. O yüzden kenelere dikkat edelim. Çok fazla da şey bulaşmıyor. Mesela şey varmış. Artvin'de işte 11 kişiye kene şey, Kırım Kongu kanamalı ateşi teşhisi konmuş. 2020'de. Yani 2020'de nasıl bir yıl oldu? Çok enteresan bir yıl oldu yani, neredeyse. Aynen, tekrar. Gerçekten.
Tabii 2021'e geçeceğiz. Popülerliğine bunlardan çok fazla haberimiz olmuyor.
Tabii. Yani kolera mesela koronadan yani 1000 kat daha fazla öldürüyor her yıl. Ama korona şu an tabii ki de number one.
Ya, o gönlümüzün çiçeği. En önemli şey nokta bulaşıcılığının yüksek olması. Evet. Çok daha kolay bulaştığı için.
Çok hızlı bulaştı bir de yani evet. Dünyaya. Çok hızlı bulaştı. Mesela kolerayı hani anlatırken sen şey demiştin, Bengal bölgesinde ilk başladı. Hani orada Ganj Nehri var. Ganj Nehri'nde evet. Tabii ki de o kirli sular. Ve o işte Bengal bölgesi direkt kolera oluyor. Ve oradan Anadolu'ya geçişi mesela bir uzun zaman alıyor nispeten. Yani 2-3 yıl alıyor mesela. Hani şimdi Çin artık dünyaya da açıldı ve milyonlarca turist gönderiyor başka ülkelere. Evet. Her zaman bulaştırma imkanı oluyor.
Aynen öyle. Mesela bu arada koronada da vaka sayısı, dünya çapında bilinen vaka sayısı 8 milyon 300 bine yaklaşmış.
Evet. Yani çok enteresan. O da evet. Durmuyor yani. Dünyanın bizdeki vakalar da artmaya başladı galiba son evet, günlerde.
Pekin'de de galiba bir şey başlamış, salgın yeniden. Hatta bugün ben gördüm. Aslında inanmıyorum böyle şeylere çok fazla. Çin'den gelen çoğu haberi ben böyle 2-3 kaynaktan doğrulatmadığım müddetçe inanmıyorum kolay kolay. Ama şey gördüm. Pekin'den iptal edilen uçuşların listesini gördüm. Bütün uçuşlara kapatılmış Pekin. O zaman tamam dedim. Bir de Dünya Sağlık Örgütü'nden de benzer bir açıklama geldi. Biliyorsun Dünya Sağlık Örgütü Çin Sağlık Örgütü'ne dönüşmüştü bu korona sürecince. Çok yanlış açıklamaları, işte hastalığı gizleyen tavırları nedeniyle hatta Amerika örgüte yaptığı yıllık yardımı durdurma kararı aldı falan. O Çin, Dünya Sağlık Örgütü bile hani Pekin'de böyle bir olay var inceliyoruz dediğine göre gerçekten daha büyük, daha sıkıntılı günlere gebe olabilir dünya.
Aynen.
Bakalım izleyip öğreneceğiz.
Yani bize de çok güvenmiyorlar hani diğer dünyadaki basında. O yüzden bilmiyorum kime güveneceğimizi şaşırdım
evet,
yani.
Evet, aynen öyle.
Yani şeye geçelim, yeni bir hastalık var. Ebola.
Ebola.
Yani mesela şimdi bu hastalıklara isim koyma konusu çok gündeme gelmiş işte. Hani mesela şey Donald Trump Chinese virus diyor yani.
Evet, Chinese.
O mesela şey Amerikalılar geriliyor hani gazeteciler mesela niye Çin deyip duruyorsunuz falan diyor.
Evet, racist bir yaklaşım olarak, ırkçı bir yaklaşım evet. olarak görüyorlar.
Ki zaten siyahi olaylarında da Donald Trump'ı görüyoruz hani ne olduğunu.
Evet.
Ve burada da Ebola ismi bir nehirden geliyor. Yani nehirin yakınlarında bir yerleşim yerinde rastlanmış buna. Bu nehir de Demokratik Kongo Cumhuriyeti işte eski adı Zaire'de. Kuzeyinde olan yağmur ormanlarında bir nehir Ebola. İşte orada bir ailede ortaya çıkıyor ve daha sonra etrafına yayılıyor. Ve bu da çok şey yani tipik olarak işte bulantı var, kusma, ishal, işte karaciğerde ve böbreklere çok ciddi zarar veriyor. Mesela göz bebekleri değişiyor insanların. Ve nelerden bulaştığına baktığımızda primatlardan bulaşıyor. İşte şempanzelerden filan ve ekstradan da yarasadan bulaşıyor. Meyve yarasaları filan diyorlar. Ve bence artık bu yarasa muhabbetine ben artık şüpheli bakmaya başladım. Yani Çin'de de yani Çin'dekine de yarasaya bağladılar. O yüzden bütün hastalıklarda bir yarasa bağlantısı kuruyor artık bilim dünyası. O yüzden bir kafam karışmış durumda. Ve işte korona da çok ciddi olarak kısa sürede işte önce Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde yayılmaya başlıyor. Daha sonra işte pardon ne dedim ben?
Korona.
Yanlış söyledim. Korona dedim. Korona tabii popüler olduğu için ağzımda yapıştı. Ebola işte Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde başlıyor. İlk başladığı an %88 öldürme oranı var. Yani 318 insan yani vaka sayısı 280'i ölmüş. Ve daha sonra bu çevre ülkelere yayılmaya başlıyor. İşte Sudan'a gidiyor, Gabon'a gidiyor, Fildişi sahilleri, işte Güney Afrika'ya gidiyor. Ve artık Afrika'nın her tarafına yayılıyor. İşte mesela ben mesela Ebola diye bir hastalığı şöyle öğrendim. Kan vermeye gittim Kızılay'a. Afrika'ya gittiniz mi diye bir madde koymuşlar işte. Hani orada Batı Afrika'da bulundunuz mu diye. Oradan yola çıkarak öğrenmiştim mesela. Ne var Batı Afrika'da diye sorduğumda Ebola diye bir hastalık varmış. Oradan işte seyahat ettiyseniz bulaşabilir diye. Ve bu arada çok ciddi bir ölüm oranı var bu Ebola'nın. Yani %70'leri, 60'ları bulan bir ölüm oranı. Yakalanan ölüyor. Ve gerçekten de iyileşme ihtimali de bulunamıyor neredeyse. Ve Afrika gibi bir ortamda da dünyada oraya gerekli yardımı yapmadığı için tabii ki de Ebola'dan müzdarip bir şekilde hayatlarına devam ediyorlar.
Evet.
Ama son verilere bakıldığında hastalık çok ciddi bir şekilde düştü. Hani vaka sayıları bayağı bir düştü. Mesela yani 2020 yılına vakasına baktığımızda yani vaka 2, ölüm oranı 2. Yani orada %100 bir ölüm oranı var ama yani vaka sayısı büyük oranda düştü. Ve bu hani konuştuğumuz bütün hastalıklar ağırlıklı olarak Afrika'da çok yoğun görülüyor. Mesela hani HIV virüsünü de konuştuk. En fazla Afrika'da görülüyor. 60 milyon diyorum. Bu hani 40 milyona yakın bir insan vakası var demişti. Onun mesela %60'ı Afrika'da. İşte Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde mesela çok ağırlıklı görülüyor. Ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nde çok fazla görülüyor. Aynı evet, şekilde Afrika, Ebola da bu ülkelerde görülüyor.
Bu noktada çok dezavantajlı bir ülke. Yani işte su kaynaklarına ulaşmanın çok kısıtlı olduğu, havanın çok her zaman sıcak olduğu, aynı zamanda sağlık hizmetlerinde çok yetersiz olduğu bir coğrafyadan bahsediyoruz. Afrika'daki birçok ülke uzun yıllar sömürülmelerinden dolayı, işte doğal kaynaklarının hala sömürülüyor olmasından dolayı altyapı yatırımlarına yeteri kadar kaynak bulamıyorlar. Çin'in bu noktada çok ciddi girişimleri oldu. Uzun zamandır Afrika'ya ciddi yatırımlar yapıyor ama henüz toparlayabilmiş değil Afrika toplumları kendilerini. Tabii bu mesela koronada da aynı durum oldu. Afrika'da yayılmaya başladığı andan itibaren çok rakamlar hızlı bir şekilde artmaya başladı. Hatta zannediyorum 10 Haziran günü olması lazım. Bir günde açıklanan en yüksek korona vakası sayısına ulaşıldı dünya çapında. İşte bunun en önemli etkenin Afrika'ya da artık yayılmaya başlaması olduğuna dair çok ciddi çalışmalar var.
Evet.
Afrika gerçekten çok dezavantajlı bir bölge bu noktada. Yani dünyada da mesela kaynak ayrılmaması da tabii bunu çok etkiliyor. Yani Dünya Sağlık Örgütü'nün çalışmaları var tabii ki ama bizim biliyorsun hani bizim derslerimizde de hep şöyle bir şey anlatılırdı. Şeydeki Afganistan'daki bir inşaat projesi için, bir hastane inşaatı için Dünya Sağlık Örgütü fon oluşturduğunda bu fonlardan o kadar çok kişi o kadar farklı şekillerde faydalanıyor ki en sonunda hastane yapılması gereken yere hastanenin ilgili sadece işte metal konstrüksiyonu geliyor ve orada kalıyor o iş. Çünkü evet, inanılmaz paralar harcanıyor o noktaya gelene kadar. İşte bu hep vardır. İşte hastane yapılacak. Onun için işte New York'ta çok lüks bir yerde bir yardım gecesi düzenleniyor. İşte 3 milyon dolar yardım toplanıyor. Gecenin maliyeti evet. 3,5 milyon dolar falan böyle. Hani hep böyle şeyler oluyor gerçekten. Dünya aslında çok şey değil bu konuda. Bugün koronavirüs Avrupa'yı uğramamış olsa sadece Afrika'da olsaydı büyük ihtimalle kulağımızın üzerine yatardık dünya olarak.
Dünya zaten samimi değil ki mesela evet. Sen orada Çin konusunu açtın mesela. Hani Afrika ile Çin'in bağlantıları çok gelişmeye başladı. Ve onlara sürekli destek oluyor maddi olarak da.
Tabii. Altyapı olarak da. Allah rızası için yapmıyor bunu.
Allah rızası için yapmıyor.
Adli hesabı yok.
Evet. Evet tabii Allah rızası için yapmıyor. Ve zaten o ülkelerin hani yönetimleri de çok fazla demokratik değiller. Yani demokratik olması şart mı? Değil bence tabii ki de. Ama çünkü şimdi bu Çin'in verdiği para nereye gidiyor derseniz halka gitmiyor.
Tabii aynen öyle.
Yani çünkü devletin hani o başındaki diktatörde duruyor genelde o paralar. Ve o sağlık harcamalarına harcanacak bir para olarak görülmeyecek. Ve o insanlar hep ölmeye devam edecek. İşte susuzluk mesela her zaman devam edecek. İşte açlık hep devam edecek Afrika'da. Hastalıklar da gelip onları vuracak zaten. Galiba da onu yapmaya çalışıyor o da olabilirler yani. Çünkü Afrika'nın nüfusu durmayacak. Çünkü yani doğum oranları çok yüksek bir ülke. Belki de batılılar bunu yapmaya çalışıyor diyebilirim yani. Bak hemen bir komplo teorisi ürettim. Hemen yeni bir hastalığımıza geçelim mi? Tekrar Çin'e geri dönelim.
Geçelim bakalım. Yine Çin.
Evet. Neyse, domuz gribi.
Yapmayalım.
Domuz gribi.
Evet. O da mı oradan çıkma?
Tabii bize domuz gribi Çin'den geldi.
Aa, bilmiyordum bunu.
Tabii ama dünyanın her tarafına yayıldı zaten ya. Ama bu arada domuz gribi denen şey bu arada İspanyol gribinin günümüzdeki versiyonu. Bunlar kardeş virüsler. Şey influenza A, B, C diye saydım ya sana böyle.
Evet,
influenza 3'e
evet.
Bölünüyor diye. Bu aynı influenza A'nın işte H1N1 virüsü. Yani İspanyol gribiyle hiçbir değişikliği yok. Yani tabii vardır da. Şimdi böyle konuşmayayım ben de hani tıpçıymışım gibi. Ayıp olur insanlara. Eğer yanlış söylediğim bir şey varsa bu arada yorumlara yazsınlar. Yanlış olmasın. Yani bu arada tabii şey domuz gribine dönersek domuz gribi aynı bir grip vakası. Hatta bunu kuş gribiyle birlikte de konuşabiliriz. Kuş gribi de aynı şekilde meydana geliyor. O sadece diğer işte farklı canlılarda meydana gelmelerinden sebep. Ama domuz gribi denmesinin domuz hayvanıyla çok fazla bir alakası yok. Hani İspanyol gribiyle aynı olduğunu söylemiştim. Ama kuş gribi kuşlarla alakalı. Hatta buna tavuk vebası falan da deniyormuş zaten eskilerde. Kuş gribi o influenza C sınıfından gelen bir virüsmüş. Bunlar orada bir ayrışıyorlar. Ve dünyada da çok sık görülen bir şey, hastalık. Ve işte hatta bunun da şey İspanyol gribiyle işte uzaktan akraba olduğu söyleniyor. Zaten hepsi influenza ya. Ama hepsinin semptomları aynı. İşte ciğerlere hemen tesir ediyor. Ciğerler zatürreye dönüyor. Ve aynı gördüğümüz bugün koronavirüsü gibi aynı şekilde insanları öldürüyor. Yüksek ateş var, öksürük, boğaz ağrısı, işte kas ağrıları falan meydana geliyor. Ve insanlar ölüyor. Ve işte ölüm oranları da son zamanlarda çok yani düşmeye başladı. Zaman zaman görülüyor bazı yerlerde. Ölüm oranları da hani şey... Temel olarak koronavirüs kadar tabii şey koronavirüs şu an çok düşük görülüyor. Ama onlardan yüksek. Koronavirüs şu an bayağı en zararsız hastalık gibi görünüyor yani. Ben bunları biraz okuyunca koronavirüsten şey oldum. Yani sokağa çıkasım geliyor. O kadar evde oturdum. Kendimi güvende hissettim. Açıkçası.
Bu arada İzmir için ortalık karışacak bence. Çünkü bugün vakaları açıkladı Fahrettin Koca. İzmir'in rakamları Şanlıurfa'dan falan düşük yani. İstanbul'la Ankara ile karşılaştırdığında çok düşük. Diyarbakır'dan, Şanlıurfa'dan, Konya'dan falan geride İzmirlilerde bir rahatlama söz konusu olabilir bence. Tabii yine de dikkat etmek lazım.
Evet evet, çok fazla hemen sokaklara çıkmayalım.
Rehavete kapılmamak lazım.
Evet yani benim anlatmak istediklerim bu kadardı.
Tamam, onun dışında
İstersen
sezonun...
bağlayabiliriz.
Aynen, zaten hani sezonun da son bölümü olduğu için... söylemek istediğimiz, eklemek istediğimiz bir şey varsa son şansımızı kullanalım derim ben. Bence güzel bir sezon oldu.
Bence
aslında
de.
Aslında daha uzatmayı, daha ayrıntılandırmayı planlıyorduk başlarken ama insanların da çok fazla moralini bozmak istemedik. Pandemi süreci de daha bitmediği için hani genel olarak şunu vurgulamak istedik. Bu hastalıklar vardı dünyada ama işte bugün bunların çoğu ya kontrol altına alınmış ya da tamamen yok edilmiş. O yüzden umutsuzluğa kapılacak bir durum yok. Bir şekilde evet. Bunun içinden de insanlık olarak hep birlikte çıkmak durumundayız. Bakalım neler olacak. Aşı çalışmaları da devam ediyormuş bu arada. Ben bugün...
Evet evet, aşı devam ediyor.
Ama tabii
İnşallah
ki,
bulunur.
Evet, en erken 2021'den bahsediliyor. Onun dışında işte bulundu. Önümüzdeki ay piyasalarda falan gibi şeylere çok kulak asmaması gerekiyor insanların. O işler öyle kolay
yani
olmuyor.
Yani sahte aşı da almayalım lütfen. Hani aynen. İnsanları belki alabilir. Çünkü dolandırıcılık çok şey yaygın olduğu için Türkiye'de.
Tabii tabii ben
mesela
görüyorum.
Mesela şey sağlık görevlileri evlere geliyorlar artık. Hani hı-hı. Örnek alıyorlarmış işte. Her gece test yapmaya başlamışlar bazı aileleri.
Aa, bilmiyordum.
Belki haberlerde görmüşsündür. Haberlerde işte öyle geçiyor. İnsanlar onları dolandırıcı zannediyorlarmış. Hani belki onlar dolandırıcı değilmiş. Ama tabii ki de...
Ama atmıştı ya bir ara sağlık.
Evet evet. Şimdi öyle insanlar geliyor, doktorlar geliyor ve şöyle yaka kartları var zaten, kartlarını gösteriyor. Tabii o yaka kartını yapmak çok kolay bir şey yani, ben printer'da bile yapabilirim. Ama şöyle bir durum var, telefonundan hemen bir Sağlık Bakanlığı'na dair bir kod geliyormuş. Siz kendi kişisel telefonunuza, oradan örnek şey yapıyormuş. Zaten bir para da talep edilmiyor. O yüzden dolandırma imkanı, tabii kapıyı açtığınızdan içeri çullanmaları mümkün tabii ki de dolandırıcıların. Hani bir para talep etmedikleri için bir sorun yok. Ama şöyle söyleyeyim, mesela %30'u geri çeviriyormuş bu bakanlık çalışanlarını, insanları. Çünkü herkeste bir artık şüphe oldu. O yüzden insanlar korkuyor. Mesela aklıma gelmişken şunu da söyleyeyim, hiç alakası yok. Mesela çiçek hastalığı, çiçek hastalığının virüsünün Rusya'da olduğunu söylemiştim. Birkaç yerde araştırdım. Amerika'da da varmış. Yani eskinin iki tane süper gücü çiçek hastalığını almışlar kendi bünyelerine. Laboratuvarda herhalde deney yapıp duruyorlar. İnşallah yarın öbür gün bize atmazlar deyip komplo teorisiyle kapatayım.
Evet. Serdar, ağzına sağlık. 5 bölümlük.
Teşekkürler.
Bence güzel bir sezon oldu gerçekten. Çok fazla uzatmadan vereceğimiz ne varsa vermeye çalıştık bu bölümlerde. Hı-hı. Dinleyicilerimize tekrardan teşekkür ediyoruz bizleri bu sezonda da yalnız bırakmadıkları için. Onun dışında bu bölümlerde bahsettiğimiz şeyleri Podimedia internet sitemize de ekleyeceğiz yakın zamanda. Bu aralar ciddi bir yoğunluğumuz vardı. Daha önceki bölümlerde ekleyeceğimizi evet. söylemiştik ama henüz bir yükleme gerçekleştiremedik. Tabii Podimedia internet sitem üzerinden diğer Podimedia çatısı altındaki diğer kanallarımıza da ulaşabilirsiniz. Farklı konularda farklı kanallar aracılığıyla yayınlarımız devam ediyor. Onun dışında artık YouTube'a da yüklüyoruz bölümlerimizi. Haftalık olarak yüklenmiyor. Bazen gecikmeler yaşanabiliyor birkaç gün. Ama onun dışında bu zamana kadarki bütün bölümlerimize YouTube üzerinden de ulaşabilirsiniz. Son olarak da Patreon hesabımızı da açtık. Desteklerinizi bekliyoruz. Şimdiden teşekkür ederiz. Bir sonraki sezonla ilgili çalışmalarımız da devam ediyor. Zannediyorum 2-2,5-3 hafta gibi yakın bir zamanda da yeni sezonumuza, bu da 5. sezonumuz olacak. 5. sezonumuza da
evet.
başlarız diye planlıyorum. Tabii ki bu Serdar'a bağlı birazcık. Serdar'ı da çok yormak istemiyoruz. Kendisinin finalleri var. Çok zorlamak istemiyoruz
onu. Eğitim hayatım dolayısıyla.
Evet. Sana da bol şans diliyoruz Serdar bu arada sınavlarında.
Teşekkürler. Ben de sana bol şans diliyorum iş hayatında.
Teşekkür ederim. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ederiz. En kısa sürede tekrardan görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar.
İyi akşamlar.